Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz
İyiyim,
hocam.
sağ olun.
Hocam büyük şeyleri konuşacağız sizinle.
Allah'la ilişkili oldum, her şey büyük.
Evet. Evet, Allah büyük olunca.
Ben de dedim ki şimdi genelde felsefe denince her kim okur felsefeyi dini gider vesveseye diye. Böyle İmam Hatip Lisesi'nde biz okurken bir şey söylerlerdi. Şimdi felsefeyle dini gerçekten bir araya getirmekte insan endişe ediyor. Yani bir kaygı,
evet,
aman
maalesef, yani
fazla soru sormayın filan gibi. Siz bu yüzden büyük önemli bir iki işi bir araya getirmişsiniz hocam.
Yükün altına girmişsiniz diyorsun.
Evet.
Vallahi biz akılları karıştırmaktan çok karışıklıkları da felsefenin çözebileceğini göstermeye çalışıyoruz.
Elhamdülillah.
Ama tabii o felsefenin nasıl yapıldığına bağlı. Yani karıştırmak için yapılınca bazen karıştırabiliyorlar da. Yani
evet,
hiç öyle bir vaka yoktur da diyemeyiz, var ama. Hı hı. Biz aslında gerçekten akıl düzgün bir şekilde kullanılırsa şeyleri destekleyeceği kanaatindeyiz.
Şimdi Gazali'nin meşhur sözü var ya, nurun ala nur ayetini, hı hı, akıl ve din diye tefsir ediyor. Yani İslam'ın müceddidi olarak bilinen İhya-ül Ulumiddin'in müellifi Büyük Gazali, İslam dünyasında en büyük alim olarak bilinen kişi. Nurun ala nur, yani ışık üstüne ışık manasındaki ayeti. Bu nurdan biri akıl, biri de vahiydir diye tefsir ediyor. Tabii yani sizin felsefeyi, aklı hangi mecrada kullandığınıza bağlı
tabii. Bir neşter doktorun elinde olunca
olsa, can kurtarıyor.
Can kurtarıyor.
Eğer kimi doktorda neşteri yanlış vurup hastayı öldüren doktorlara da vaki, yani neşterle mahveden, ona kurtaranlar
da bir imkandır.
Neşteri nasıl kullanıldığı da.
Peki efendim, şimdi bizim hazırladığımız sorular var hocam. Bir de ayrıca sorularımız var. Dilerseniz bizim hazırladığımız sorulardan başlayalım. Bu sorular, bir de bize gelen sorular da oluyor. Hı hı. İşte Mustafa hocamın da uygun gördüğü sorular oluyor. İnanmayanlara Allah'ın varlığını nasıl anlatabiliriz? Yani iman demek zaten gaybe imandır. Hı hı. Görünmeyene, bilinmeyene. Fakat bizde de şu var, yani bir şey görünmüyorsa yoktur yani. Hı
hı. Gibi.
Gibi, böyle evet, algılanıyor.
İnanmayanlara Allah'ın varlığını anlatmak için bence görünürden başlamakta fayda var. Yani görünür dediğim şey karşımızdaki evren.
Tabii. Yani bizim İslam uleması da böyle der zaten. Evet. Aynen böyle.
Gerçi
böyle.
Kur'an'da iç dünyamızda ve dış dünyamızda delilleri göstereceğim de ikisi de kullanılabilir ama ben kendi adıma dış dünyadan başlamayı tercih ederim. Hocamızın da dediği gibi. Günümüzde bazı bilimin bize mesela ortaya çıkarttığı veriler var. Ben mesela bunları kullanmayı tercih ediyorum. Mesela bunlardan bir tanesini kullanmayı tercih ettiğimlerimden biri. Aslında bu İbn-i Rüşd'ün zamanında inayet ve ihtira delili dedi. Hatta Kur'an delili diye isimlendirildi.
Tabii
deliler.
Kur'an delili. Evet. Kur'an-ı Kerim'de tasarım de kullanılan deliller yani.
Evet, yani evrendeki bu tasarıma bakıp, evrendeki düzen ve gayeye bakıp aslında bunları kendi kendine oluşamayacağını anlatan bir delil. Fakat mesela 20. yüzyılda bunu anlatmak için elimize hiçbir dönemde olmadığı kadar çok imkan çıkmış vaziyette.
Hmm.
20. yüzyıldaki verilerle biz mesela anlıyoruz ki fizik yasaları dediğimiz bu yasalardaki ufacık bir değişiklik bile, bunların yani yasanın yokluğunda değil. O yasanın da mesela yer çekimi yasasını alalım. Yer çekiminin bir şiddeti var. O yer çekiminin şiddetinde ufacık bir değişiklik yapsanız bile canlılık oluşamıyor.
Hı hı.
Bırakın canlılığı, gezegenler bile oluşamıyor.
Evet.
Mesela bizim şu anda bu şekilde koltukta oturmamız, atomlarımızla koltuğun atomlarının karışmaması gibi şeyler, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf vücudumuzun bu bütünlüğü, atomların bütünlüğü. Bu kuvvetler olmasa da canlılık var olamıyor. Aynı zamanda bunların yine şiddetinde yer çekimi gibi bir değişiklik yapsanız da canlılık oluşamıyor. Hatta öyle bir olamıyor ki herhangi bir yerde bir yıldız, bir gezegenin de oluşması mümkün değil bunların şiddetini değiştirseniz.
Hı hı.
Hani şöyle bir şey bile diyemez. Hani dünya belki oluşmazdı ama belki başka bir gezegen olsun, yani canlılık oluşmazdı yani demek bile mümkün.
Lokal değil. Evrensel bir sistem.
Tabii. Tabii. Yani uzayın herhangi bir yerinde herhangi bir gezegenin, yıldızın bile oluşması,
hı hı,
bunların şiddetindeki ufacık bir değişiklik yapsanız mümkün değil.
Evren yani
evrenin
yani
en başından da o evrene hakim kuvvetlerin şiddetinden başlayarak ayarlamalar var. Sonra böyle çok daha uzun fizikte sayabileceğimiz listeler var. Ve
ya,
bunları 20. yüzyılımıza getirdiği avantajlardan biri şu, bunları matematiksel bir şekilde ifade edebilmemiz mümkün.
Hı hı.
Yani olasılık hesabı, belki İbn-i Rüşd'ün döneminde insan vücuduna bakarak belli böyle gözüken ahenkten bir şeylerdi ama günümüzde çok daha üst seviyede matematiksel bir ifadeyle de bunları açıklamamız.
Mikrobiyoloji vesaire gibi bilimlerin tabii, gelişmesi
hocamızın
tabii.
Hocamızın dediği gibi ya. Mikrobiyoloji de ayrıca çok önemli tabii. Olan. Benim bahsettiğim daha çok fizikle ilgili. Tabii. Bakın daha 20. yüzyılın başına geldiğimizde biz hücreyi içi sıradan karbonumsu bir sıvıyla dolu bir baloncuk diye tarif ediyoruz. Dikkat edin 20. yüzyılın başları.
Evet.
Ancak elektron mikroskopunun gelişmesiyle şu anda biz hücreyi biliyoruz ki hücrenin içinde 3 milyara yakın adeta böyle şifre noktası olan bir molekül olan DNA var. Müthiş bir bilgisayar. Ve onun fonksiyonlarına bakarsak o olağanüstülüğü daha da iyi kavruyoruz. Diğer taraftan hücrenin zarı adeta bir bodyguard. Gereksiz hiçbir şeyi içeri almıyor. Gerekli olan her şeyi alıyor. Müthiş bir seçim.
Bir zeka. Evet. Yani bir hücrenin bir balonunda dahi nasıl bir zeka olduğunu düşünün ve onun arkasındaki büyük zeka.
RNA'lara bakıyoruz. RNA'lar içeride öyle içeriden çöpleri toplayan, gerekli şekilde proteinleri, makineleri işte birleştiren, onları çözen, bir sürü vazifeyi yapan işçiler gibi çalışıyorlar. Her bir protein de çok kompleks bir makine gibi çalışıyor, vazifesini biliyor. Dikkat edin. Bu bahsettiğim şeylerin hepsi şurada bir noktada milyonlarcası olan hücrenin her birinde buna benzer bir sistem var. Her birinin bir DNA'sı bu şekilde onu kontrol ediyor. Müthiş bir fabrika gibi her hücre çalışıyor.
Olan... Yani tasarım olağanüstü yani.
Şimdi tek bir hücrenin kendi başına bunu yapması ayrı bir olay. Milyarlarca hücrenin sistem, bir tabii. arada birbiriyle temas
o
halinde yapması.
Ayrı da bir fenomen tabii. Bunların bireysel olarak içinde dönenler bunlar ayrıca bunlar vücudun her tarafındaki hücreler birleşiyor. Kimyasallarla veya diğer belli şeylerin kullanımıyla işte hormonlarla belli organlar arasında diğer şeylerde müthiş bir haberleşme sistemi var. Bak dikkat edin hücrenin bu kompleks yapısını 1950'lilerde öğrendik. Yani evet. 53 Watson ve Crick'in işte DNA'yı bulması. Proteinlerin yapısını keşfedilmesi dediler. Aslında bunlar çok yeni. Aslında Allah'ın ne kadar ince bir sanatla her şeyi yarattığını anlamamız için yani bir Sübhanallah dememiz için.
Evet. Bunlara benim aklıma o geldi.
Elhamdülillah
yani ancak Sübhanallah için. Diyebilirsiniz. Yani bizim bir hocamız.
Hem hocamı içinde... hayranlıkla dinliyorum hem de hücreyi hayranlıkla evet. yaptığı
bizim
şeyleri.
Bizim Boğaziçi'nde bir Allah selamet versin hala yaşıyor. Nihat Kekik hocamız var da. Boğaziçi'nde bir öğrencisi ona almış laboratuvara götürmüş. Mikroskoptan bir kuru yapraktan şöyle küçücük bir parçayı mikroskopa koymuşlar. Yani çok herhalde epeyce bir ayrıntılı gösteren bir mikroskop. Hocam buyur ya. Baktım diyor hoca, Subhanallah diye nara attığımı biliyorum diyor. Ancak Subhanallah denir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Subhanallah, Subhane evet. Rabbike.
Hayret makamı. Ya, tasavvufta da denir ya. En son makam hayret makamı. İşte yani biz hayrete devam edelim hocam.
Sübhanallah'la başlayıp sonra elhamdülillah. Çünkü bunlar sayesinde var oluyoruz da deriz. Ya. Allahu Ekber de deriz. Allah en büyüktür de deriz. Maşallah da deriz. Yani bunlar kendi kendine olmamışlardır. Evet. Ancak Allah'ın istemesiyle olmuşlardır.
Bu kendi ama hocam hakikaten gibi. Bu Sübhanallah, elhamdülillah, maşallah, evet. Allahu Ekber. Ne kadar güzel ifadeler. Değil mi efendim?
Anlamını düşünerek.
Kur'an'ın ifadeleri bunlar evet. biliyorsunuz.
Biz yani genelde mesela Türkçe'de maşallah deyince şey gibi kullanıyoruz onu. Hmm. Aman tütü nazar değmesin. Yani nazar hani gözün değmesi gibi bir şey var da sanki böyle bir şey olmasın diye kullanıyoruz. Oysa Kur'an'ı terminoloji açısından bakılınca bu maşallah. Allah sayesinde olmuştu. Evet. Allah'la oldu. Gücü yok.
O diledi de oldu.
Evet. Ya bu bir güzelse, sanatlıysa, düzenliyse bu hepsi Allah sayesinde olmuş. Çok derin bir anı var
maşallah. Hocam demin tabiat bilimlerindeki yeni gelişmelerden bahsettiniz de. Geçenlerde bizim bir gazetecimiz Hawking'le Stephen Hawking'le bir mülakatı vardı.
Evet.
İşte bu doğa bilimlerinden şundan bundan bahsettikten sonra bütün bunlardan sonra bunların bir tanrı tarafından yaratıldığı ve yönetildiği yaratılmadığını ve yönetilmediğini söyleyemem gibi bir cümlesi vardı galiba ki. Hawking evet. ateist bir bilim insanıydı. Hı hı. Fakat son noktada yani en azından bir yaratıcı kudretin var olmadığını söyleyemem noktasına gelmiş olması da çok ilginç değil mi?
Evet, yani bilimin geliş gidişleri var. Ben kitaplarını yakinen takip ediyorum. Zamanı kısa.
Var. Tabii geliş gidişleri evren. Var.
Yani geliş gidişleri var ama net bir tavır.
Yani bir ateist olarak tanınan evet. birinin bilim yoluyla böyle bir noktaya gelmesi
ya,
de
ya en azından bir soru işareti oluşturmuş.
Evet, doğru.
Peki hocam şu soruya bağlı olarak devam etseniz. farklı dinlere mensup insanların kafalarında bir tanrı anlayışı var. Hı hı. Hatta diyebiliriz ki tanrıyı inkar eden bile kainata o tanrıdaki gücü, kuvveti aslında kainatın kendisine veriyor. Hı hı. Yani yaratma fiili Allah'a aittir ama o diyor ki bu kendi kendine var oldu. Hı hı. Yaratma işini kendisi yapıyor.
İçkin, kendi içinde onun gücü.
Yani bu tür inançlarla
doğa yarattı diyor ettiği, mesela. Doğa şöyle harikalar yarattı falan diyorlar.
Evet.
Değil mi?
Yani Allah'a var olan isim sıfatları kainata veriyor. Hı hı. Kendi kendine. Kur'an'ın tarif ettiği Allah ile bu farklı dinlerdeki bu yanlış tanrı inancının çeliştiği noktalar yaptınız mı veya ne düşünüyorsunuz
tabii
hocam?
Tabii şimdi dinler deyince hepsini de ayrı ayrı ele almak gerekir. Yani son söylenen şey daha çok evren yapmıştır diyenler temelde bir ateist görüş tabii. Dinlerin çoğundan çok. İşte o demin anlattığım tablo kendi kendine olmuştur demek aslında bunlar doğaya içkin yasalar var. Onlar kendi kendine var. Hı hı. Artı tesadüfler ve doğaya içkin yasaların birleşimiyle bu tablo karşımıza çıktı diyen bir şey. Ya yani benim savunduğum tasarım delilik, onun detaylarını onun burada ne kadar anlatabiliriz bilmiyorum ama demin anlattım. Bunun böyle olmadığını, ancak bilinçli bir gücün maddeye bunları koymasıyla bunların oluşabileceğini gösterdiği için bunların yanlış olduğunu gösteriyor bu şekilde tanrı tasavvurlarının. Bu şekildeki tanrı tasavvuru vardır diyemem ama mesela şey var mesela. Budizm'de tanrı tasavvuru yok.
Evet, yani mesela, ben onu diyecektim. Doğu dinlerinde
tanrı tasavvuru yok ve doğrudan savunulan bir ateizm de yok. Hı-hı. Mesela Budizm'de. Şimdi tabii Budistlerin
konuları ahlak dini.
Evet, bizim bildiğimiz bir ahlak felsefesiyle bir din arası bir şey diyebiliriz. Veyahut da psikolojik bir terapi de adeta. Çünkü insanları ızdıraplarından kurtarmaya.
Bir dönüşüm yaşadı doğal olarak Budizm malumunuz. Evet. Zamanla bir din haline dönüştü.
Şey diyor mesela sen şimdi acı çekiyorsun ama üzülme yarın öldüğünde tekrar dünyaya geleceksin diyelim. Hani öyle bir ruhun tekrar döngüsü, reenkarnasyon. O zaman mutlu olacaksın belki. O zaman kral olacaksın bilmem şu bu. Bu yani psikoterapi. Evet. Gibi diyorsunuz.
Oradaki tabi daha çok yani Budizm oradaki tavsiye ettiği şey acılardan kurtulmak istiyorsan istemekten vazgeç gibi bir şey. Yani bana göre bizim çok basit aslında bizim tasavvufta da belli şeylerde benzer. Yani biraz bir şey ama koyduğu hedefler de yani insanın acılardan kurtulması hayatın en temel şeyi değil. En başta hayatın bir anlamı üzerine hayatın anlamını kavramak. Evrenin o kozmolojiyi anlamlandırmak. İyi, güzeli, doğruyu anlamlandırmak. Hepsi Allah'ın varlığıyla. Yani felsefi anlamda söylemek gerekirse Allah merkezli bir ontolojiyle oluyor. Hı hı. İslam için din çok daha fazla bir şey. Yaratıcınızla ilişki kurduğunuz bir şey. Öldükten sonra ahiretiyle ilgili hazırlıklar yaptığınız, bu hayatın anlamını bulduğunuz bir şey. Demin dediğiniz gibi bunlara bakıp da şükrettiğiniz, elhamdülillah dediğiniz bir şey değil. Yani salt acılardan kurtulmak gibi bir şey üzerine özellikle bir bu dünyadaki acılardan kurtulmak gibi bir hedef İslami hedefler açısından çok sığ ve basit bir hedef kalacaktır. Ama mesela Budizm'de temel hedefin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama mesela bilinçli evreni tasarlayan bir Allah gösterilebilirse mesela demin söylediğimizin de yanlış olduğu gösterilir. Hı hı. Niye? Çünkü Budizm bahsetmese de sonuçta bu kadar önemli bir konuyu yok kabul ediyor. Evet. Yani yokluğunu savunarak yok kabul etmiyor ama arkasını o konuya dönerek yok
yani,
kabul ediyor.
Yani aynen ilgisiz kalarak.
Evet. Mesela onlardaki Allah inancı kendisine konuşulmayan yani önemli olmayan bir konu olarak gösteriyor. Siz bütün bu kadar ince her şeyi yaratabilir Allah'ın varlığını gösterirsiniz mesela bir Budist'te.
Tabii.
Veyahut da o ateiste gösterdiğiniz şekilde onun da bana göre yaklaşımının felsefesinin yanlış olduğunu gösterirsiniz. Diğer şeylerde de işte Taoizm diğer şeylerinde de bir bulanık bir şey var. Yani böyle açık net bir tanrı inancı yok. Yahudilik, Hristiyanlık açısından bakarsak onlar özünde zaten aynıdır. Yani sonuçta onlarda da her şeyi yaratan, her an her şeye müdahale eden, ahireti yaratan bir Allah inancı var. Hristiyanlıkla
onun için Kur'an-ı Kerim musaddikan lima beyne yedi. Evet. Öncekileri kendi kendini tanımlarken öncekilerini tasdik edicidir. Evet. Tabii ki. Şey.
Peki hocam, Mustafa hocama ben bir soru yönelsem çünkü
Yani Allah'ın varlığı bu dediğim tasarım dediği diğer şeylerle gösterilir. O zaman bir ateizmle beraber bütün bu dinlerin kendisini felsefi açıdan yanlış olduğu gösterilmiş. Hı hı. Evet. Alternatif olarak tek Allah'lı dinler yani bütün bu kozmosu yaratan ve yönetenlerin olduğu dinler bir tek alternatif olarak kalır. Yani onu bir belirtelim.
Tabii.
Belki diyorsun.
Zannediyorum ateizmin de çıkış noktası aklın kendinin uydurduğu şey, Tanrı inancını. Yani insanlar kendi akıllarıyla evet. Böyle bir...
Yani Allah insanı yaratmadı da biz Allah'ı hayalen uydurduk.
Evet. Şimdi o, hocam...
Ateistlerin görüşü.
Allah kainatı neden yarattı? Bunu yani varlığını bize bildiren deliller olarak mı yarattı? Çünkü tasarım, hocamın ifade evet. Buyurduğu tasarımla evet. Alakalı. Yani kainatta hakkında yani hep düşünülen şey o. Hı. Ne zaman başladı? Hı hı. Biz bir Big Bang duyuyoruz işte. Evet, ne bileyim evet. O büyük patlama filan. Evrenin başlangıcı hakkında Kur'an'ın ortaya koyduğu evren görüşü bilimle ne kadar uyumlu bir evet. Araştırmanız oldu mu?
Şimdi Big Bang üzerine bir kitabım da var benim. Big Bang ve Tanrı diye. Big Bang NTR diye bir sistem var. Merak edenler hı. Oradan da evet. Bakabilirler. Şimdi ben onu çok önemli buluyorum. Çünkü Big Bang teorisi bu evrenin başlangıcı olduğunu gösteriyor. Bilimin bize anlattığı resme göre 13,7 milyar yıl önce bu evren başladı. Her şey çok sıcak ve çok yoğun bir noktadan başladı. Ve gittikçe çok daha doğrusu evvela bir yokluktan o sıcak ve yoğun bir nokta oluştu. Ve gittikçe açılarak evrenin geri kalanı oluştu. Biz bu programa başladıktan şu ana kadar da daha genişlemiş bir evrende...
Genişleme devam ediyor.
Evrende... Evet. Bulunuyoruz.
Yani ve, evren genişliyor.
Genişliyor. Ve evet. Oluşan süreçlerle iftar sofrasındaki o mutfak oluyor. Hani mutfaktan bahsedin değil mi? Ben mutfaktan böyle bahsedeyim.
Tamam.
Yani o mutfakta şimdi beyaz peynir, hurma, reçelleri yiyorlarsa o genişleme sürecinin başlangıcında yıldızlar oluşuyor. O yıl ilk başlangıçta tabii hidrojen, helyum gibi atomlar başlangıçta ortaya çıkıyor. Özellikle daha büyük bir kısmı hidrojen. Sonra yıldızların içindeki o süreçlerle mesela karbon atomu gibi oksijen, diğer atomlar oluşuyor. Şu anda mesela o atomların birleşmesiyle daha sonra dünyamızın içerisinde gördükleri beyaz peynirler, hurmalar, zeytinler oluşuyor. Çünkü onların da atom bileşiklerini indirseniz işte karbon gibi birçok atomu bulacaklardı. O, şu anda o iftar sofrasında olan yemekler o yıldızlarda olan o süreçler sayesinde. Yani 13,7 milyar yıllık bir hikaye sayesinde oluşuyor.
Yani bana... yaratma devam ediyor hocam. Tabii. Yaratma ve sun. Yani eşsiz yaratma.
Peki hocam genişlemeyi nasıl
onu
anlamışlar?
Hocam da yani bir kimse bir Zeytin Bank'in hikayesine gitmeniz gerekiyor.
En başa
o demin yani. Söylediğimiz atomların şiddet şeyinden, atom altı kuvvetlerin ve yer çekimi kuvveti gibi kuvvetleri şiddetinden biraz bir şey değiştirseniz de o zeytin önünde olmaz. O süreçten bir şey eksitseniz de olmaz.
Evet.
O yıldızlar içinde atomlar oluşuyor. Yıldızların ölümüyle o atomlar uzaya dağılmasının üstünde dünyamız ve güneş sistemimiz 4,5 milyar yıl önce oluşuyor ve sonra diğer süreçlerle geliyor da işte zeytin, hurma, peynir. O sofradaki onlar oluşuyor. Evrenin genişlemesi de her an genişliyor. Aslında bana göre de çok önemli. İşte Zariyat suresi 47. ayette evreni inşa ettik, onu genişletmekteyiz. İnna la musiun diye.
Ve inna le musiun.
Evet. Orada da ciddi bir
şekilde. Musiun genişletiyoruz kesin, yani kuşkunuz olmasın ki genişletiyoruz diyor.
Allah Allah. Ve dikkat edin.
Evet.
Bu da kozmolojinin, bütün dünya tarihindeki kozmolojinin en önemli 3 tane bulgusunu söyleyin veya 5 tane. Bir tanesi kesinlikle budur. Evet. Evrenin genişlediğidir. Bu böyle kenarda köşede kalmış bilimsel bulgulardan bir tanesi değildir. Ve uzaya dışarıdan bakan bir göz olsa, bize bu uzay hakkında bir şey söyleyecek olsa, dikkat edin şu anda uzayımız adeta bir balon gibi her an şişmekte. Dışarıdan uzayımıza bakan birinin belki de ilk söyleyeceği şeylerden biri, ya siz genişleyen bir uzayda bir noktadasınız olacaktır. Ve Kur'an'ın da buna işaret etmesi tabii bana göre olağanüstü bir şey.
Yani artık o bir beşer sözü olmadığını ilan evet. ediyor.
Ve diğer taraftan da bakarsanız işte Enbiya suresi 30. ayette de var. Yerle gök bitişikti ve biz onları ayırdık diye geçiyor işte. Orada rat ve fat ifadeleri yani.
Fetakna beynehuma.
Yani beraberliği ve ayrılmayı ifade eden açık vurgular da var. Şimdi dikkat edin, yani her şey bir aradayken ayrılmayı Enbiya 30 söylüyor. Zariyat 47 ise sürekli genişlemeden bahsediyor. Tabi bu aradaki birçok süreç de aslında bana göre Kur'an'da işaret var. Bu ikisini, bu modern kozmoloji karşımıza çıkıyor. Evet, Kur'an'ın bu işareti olağanüstü. Bunun ötesinde de bana göre bu evrenin başlangıcı fikri çok önemli. Ateizmle tek tanrı inancı arasında çok önemli şeylere de işaret ediyor. Mesela bizim kelam literatüründe de en önemli delillerden biri işte hudus delilidir.
Evet.
Gazali'nin Teafüt'ün başlangıcı, hocamızı demin atıf yaptığı, teafütün en geniş kısmının, hani sırf başlangıcı da değil, en geniş kısmı da orasıdır teafütün, aslında Hudus deline ayrılmıştır. Evrenin bir başlangıcı olduğuna Gazali daha evvelden Kindi'de yapmıştır. Muazzam akıllı yürütmelerle işaret ediyorlar. Gerçekten felsefe tarih açısından muazzam da 20. yüzyıl din felsefesinde de kalan kozmolojik argument diye Batı dünyasında Kindi ve Gazali atıflarla bu delil günümüzde yeniden Big Bang ve entropi gibi şeylerle birleştirerek
yeniden gündeme geliyor. Evet.
Biz bunları hocam yani kainatta her şeyin Allah'ın eseri olduğunu cevap olarak da alabiliriz,
tabii,
değil mi?
Tabii, evet. Tabii.
Yani bunlar varlığını işaret eden eserler.
Onu da şöyle biraz anlatayım nasıl oldu. Şimdi tarih boyunca bir ateist görüşe bakarsak, maddeci görüşü, daha doğrusu tek tanrıcı görüşler dışında hangi görüşe bakarsanız bakın. Mesela reenkarnasyoncu görüşlerde de evren ezelidir. Ezeli olan bir evrenin içinde ruhlar gelirler, ölürler, yeniden gelirler. Dairesel. Çünkü kozmolojinin sabit olduğunda reenkarnasyon tipi görüşler çıkabiliyor. Fakat Kur'an'ın kozmolojisi böyle değil. Dikkat edin, başlangıcı var ve sonu var. Başı ve sonu da bir değil. Başlangıcı da tek bir noktadan genişleyen bir evren var ve sonuna da belki birazdan isterseniz ondan da bahsederiz. Kur'an'da atıf yapılıyor. Bu tarz bir kozmolojiyi de siz reenkarnasyonu üretemiyorsunuz. O mesela Hindu kozmolojisi gibi uzak doğu kozmolojileri hepsi de aşağı yukarı şeydir.
Dairesel.
Dairesel
döngü.
Döngülerin olduğu, aslında arkasında sabitlik olduğu için. Sizin değişim sandığınız şey basit bir döngüselliktir. Size bakalım. Lucretius'a bakalım, meşhur ateistlerden. Daha evvel Demokritos, Epikürus'a bakalım. Hepsinin evreni sabittir. Sonsuzdan biri vardır atomlar. Öyle bir başlangıç noktasında oluşmamışlardır. Bugünkü gibidir aşağı yukarı. Bu evrende o atomların bir şekilde birleşip ayrışmasından ibarettir. Ama dikkat edin, o atomlar ezelidir ateist görüşte. Marx'a bakalım, Marksist felsefeye bakalım. Ondan sonra diğer tarihin ünlü ateistlerine bakalım. Veya Kant gibi belli şekilde ateist olmayan ama hani akıl bu yolda yürümez derken işte bir alternatif evrenin ezelliği, bir alternatif başlangıcı, bizim zihnimiz bunu çözemiyor. Akıl bu çatışkılardan çıkamıyor demişlerdi. Ha, burada demek ki şimdi ateizmle hocam, tek tanrı inancı arasında en önemli farklardan biri evrenin başlangıcı olup olmadığı meselesidir. Kelamcıların o akıl yürütmelerine gösterdiği şeyleri, ki Kindi ile Gazali'de ben o konuda özellikle okumalarını tavsiye ediyorum.
Bu bahsettiklerinizin tümü Big Bang'de mesela.
Canertaslaman.com'dan benim bütün kitaplarımı ücretsiz olarak PDF'ini indirebilirler. Bu kitapta dahil bütün kitaplarımın PDF'i ücretsiz olarak duruyor. Veya Big Bang GNTR'ye girerlerse bütün bu anlattıklarımı okuyabilirler.
Şimdi ben yani şu yönden özür dileyerek söylüyorum. Vakit artık iftara doğru gittiği için ben şey yapamıyorum. Kelimeleri ben tutamıyorum.
Siz iftarlık sofrayı anlatın dedi. Ben sofra nasıl çıktı anlatıyoruz.
Şu hocam var bizde. Mesela her şeyi Allah yarattı.
Evet.
Peki Allah kim yarattı?
Orada.
Yani işte vagon örneği verilir burada, lokomotif örneği verilir filan.
Bakın evvela şunu söyleyeyim. Bilim felsefesi açısından önemli olan şeylerden biri şudur. Bir şeyin açıklaması için ayrıca o açıklamasına ihtiyaç duyulmaz. Sonra ben daha başka şeyler de söyleyeceğim ama evvela şunu söyleyeyim. Mesela diyelim hangi bir şekilde bir yerde ayın yüzeyinde veya bir yerde belli bir şeyler bulsak, yapı eserleri, diğer şeyleri, ne bileyim yani buzdolabı gibi, çamaşır makinesi veya küpler, şeyler gibi, bunu bilinçli bir zihnin yaptığını düşünürüz. Bu da tamamen bilimsel açıdan meşru bir açıklamadır. Fakat ayrıca onun açıklamasının olmaması o açıklamayı, bir zihnin yaptığı açıklamasını çürütmez.
Çürütmez, evet.
Bu başlangıçta söyleyeceğimiz bir şey. Fakat bundan daha önemlisi şudur. Tarih boyunca biz bakarsak felsefi açıdan mutlak geçerli bir ilkenin olduğunu ateistler dahi kabul ederler. Ateistler derler ki bu mutlak ilke maddedir. Ve madde daha evvel başlangıçta söylediğim gibi yasaları zaten vardı sonsuzdan beri. Ve bunun içinde oluşan zaman içerisindeki tesadüfi süreçlerle canlılar dünya geri kalan olmuştur. Yani ezeli bir evren ve tesadüflerle geri kalan olmuştur. Yani ateistler de ezeli bir ilke olarak yasalardı diyorlar.
Biz düşünürken haşa Allah'a da o maddenin içinde düşünme hatasına giriyoruz. Belki yok, orada ama mı?
Şimdi Allah vardır diyenlerse ezeli olarak şunu demişler de Allah ezelidir. Yani bilinçli bir güç ezelidir. Geri kalan evren ve diğerleri Allah'ın özgür seçimleriyle olmuştur. Şimdi biz
müsebbibul esbab diyorlar ya bizim. Evet. Bütün sebeplerin ki, sebebi ve kendisinin bir sebebi olmayan sebep.
Felsefi açıdan bakmak istiyorsak bu iki açıklamadan hangisi daha makul değil mi? Karşımızda felsefe tarihini incelersek bu iki temel açıklama var. İki açıklama da ezeli bir unsurun varlığını kabul ediyor. O zaman işte Big Bang teorisi bir de şunu yardım ediyor. Allah'ın varlığına alternatif olarak ezeli olduğu söylenen unsur madde olduğu için siz maddenin ezeli olamayacağını Big Bang'le veya hudus deliliyle gösterdiğiniz zaman alternatif görüşün yanlış olduğunu göstererek Allah'ın varlığının ezeli olduğu görüşünü...
Bir tek hakikat kalıyor.
Alternatifsiz bırakıyorsunuz.
Ya, bir tek bir. Hakikat kalıyor.
Tasarım delili ise ayrı bir yerden diyor ki eğer ki bu madde sizin dediğiniz gibi ezeli unsur madde ise kendi kendine var oluyorsa arkasında bilinç olmadan şu gördüğümüz evreni tarif etmemiz gerekir diyor. Hatta tasarım delilinde bu evreni bilinç olmadan tarif edemeyeceğimizi göstererek ezelden biri var olan unsurun bilinçli ve kudretli olduğunu da göstererek çünkü onları bir araya getirmek için bilinçle beraber elbette ki kudret de gerekiyor. Bu alternatif olamayacağını söylüyor. O yüzden Allah kim yarattı sorusu bir soru değil, meşru
mantıklı
bir soru değil.
Bir soru değil
mantıklı
yani.
Bir soru değil. Ezeli bir unsurun olması gerektiğidir bunun ilk cevabı. Hı hı. Evet. Aslında bunu dediğin gibi bütün ateistler de böyle düşünüyor. Bakın mesela en ünlü ateistlerden biri demin dediği gibi Marx. Marxist felsefeye baksanlar hepsi de madde ezeli unsur görüyor.
Tabii.
Yani tarih boyunca biz düşünürlere, felsefelere baktığımızda ezeli bir unsur yoktur diyen hiç kimse yok.
Kimse yok.
Ayrıca tabii ben başka noktalarda düşünüyorum. Şöyledir.
Şimdi
belli
hocam...
bir unsuru o yarattı, o yarattı, o yarattı dersek sonsuz bir halka karşımıza çıkar. Matematik felsefesi açısından argümanlarla sonsuz bir halkanın olamayacağını, şimdi burada tabii siz iftar sofrasına girmeyi dediniz.
Hayır,
o tip akıl yürütmelerle gösterip sonsuz bir halkanın olamayacağını da sonsuza dek giden bir halkanın geriye doğru olamayacağını demek ki ilk bir unsurun olduğunu ayrıca da gösterebiliriz.
Bir başlangıcın olması gerekiyor. Hı-hı. Ben şunun için dedim hocam. Sizin programa iştirak edeceğinizi duyunca izleyicilerimiz de bize iftarsevinci@sine5.com.tr'den bazı sorular gönderdiler.
Evet.
Ben o soruları özellikle eritmek için ben şeye çekiyorum. Yoksa hani ağzı açık ve hayret makamında dinlenecek şeyler bu. Mutlaka izleyicilerimiz de öyle düşünüyordur. Ben arzu ediyorum ki bu soruları bitireyim.
Buyurun.
Ondan sonra da daha geniş manada duymamız gereken şeyleri mesela şöyle Allah kendinden daha büyük bir şeyi yaratabilir mi?
Onlara da cevap ver. Şimdi siz bak iftar programı diyorsunuz ama
en çetrefilli soru.
Aslında bu
çetrefilli soru.
Bak, felsefi yani. Açıdan şimdi bu önemli bir şey. Çünkü bu sorudan 1000 tane tüketebilirsiniz.
Tabii.
Aslında bütün bu soruların indirgenebileceği tek bir format vardır. Allah yapamayacağı şeyi yapar mı? Şimdi bu sorularda iki tip şey düşünülebilir. Bir, mantık kuralları Allah'ın doğasından kaynaklandığını düşünebiliriz. Bir, ona göre cevap verebiliriz. İki, mantık kurallarında yaratan Allah olduğunu düşünerek cevap verebiliriz. İkinci cevap verir. Ben aslında mantık kurallarının hatta matematiğin de Allah'ın mantıksallığını ve bilinçliğin bir taşması olduğunu düşündüğüm için ilk önce öbürüyle cevap veririm. Şimdi yapamayacağı şeyi yapar mı sorusu kendi içinde mantıksal olarak yanlıştır. O yüzden sormak yanlıştır.
Soru saçma.
Kaldıramayacağı şey Allah kendisi ondan büyük olamayacağı kadar büyük bir kule yapabilir mi gibi. Mesela buna
benzer şeyler.
Sorunun kendisi yanlış olduğu için böyle bir soru sorulamaz. Çünkü soru kendi içinde yanlıştır ve mantığa aykırıdır. Mantıksa Allah'ın doğasının bir taşmasıdır. Yani Allah kendi kendini yok edebilir mi bir sorusu. Bu da tar. Ha, ama eğer ki bir insan mantık kurallarında Allah'ın yarattığını düşünüyorsa, biz de mesela Mutezile daha çok ilk dediğim görüşe, Eşari bu ikinci dediğim görüşe yakındır. Mantık kurallarını yaratan Allah olduğunu düşünüyorsanız o zaman şöyle cevap verirsiniz. Allah kaldıramayacağı kadar büyük bir taş yaratabilir mi? Yaratabilir. Allah'ın büyüklüğün eksiklik getirebilir mi? Getirmez. Nasıl olur mantıken aykırı? Allah öyle bir mantık yaratır ki o mantığa göre aykırı olmaz dersiniz. Allah mantığı yaratıyor o zaman öyle bir mantık yaratır. Olur dersin.
Ayrı,
ha, bir eşariliği benimseyen bir versiyon bu tarz bir cevap verebilirsiniz. Ama evet. Ben kendim daha çok yani düşünüyorum. Tahminim Mutezile şeyi de daha yakındır. O da Allah'ın sıfat yani var zatıyla sıfatları tamamen ayırmayan bir görüşte O zaman siz Allah'ın aslında var olan mantığın da zatıyla alakalı bir şey olduğunu düşünürseniz, o zaman bana göre ilk verdiğim cevabı vermeniz daha sağlıklı.
Daha sağlıklı. Hocam, şimdi soruyu soracağım ama o arada ben bir şiir sizlere takdim edeceğim. Şiirden sonra da cevabını alacağız inşallah. Ve en azından sevgili izleyicilerimiz de soruyu düşünmüş olurlar. Allah'ın varlığının kendinden olduğu, sonradan var olmadığı nasıl ispat edilebilir yani şeyde?
Deminden biri anlattık, evet, ama bir daha anlatacağız.
Tamam. Efendim, bir naatla programımız devam ediyor. Duyduğu hisleri, duyguları bizde ifade etmeye çalıştık. Allah sesimizi duyursun inşallah. Ama şu anda Allah Teala bizi görüyor ve duyuyor. Bizde hem hoşnut olabileceği konular üzerinde, Ramazan atmosferi içinde sizlere hem kendi adımıza hem de sizler adına bir okul haline dönüştürüyoruz programımızı. Efendim, bilim her derde devamı, bilim hangi konulara cevap verebilir, hangilerine cevap veremez?
Evet. Bilim bizim evreni anlamamız için, Allah'ın sanatını anlamamız için çok önemli bir aracı. Zaten Kur'an'da da birçok ayette bizi evreni anlamaya yöneltiyor. Bunu sofistike bir şekilde yaparsanız karşısına çıkan şey bilimdir. Bir Kur'an ayetinde mesela Allah'ın evreni nasıl yaratmaya başladığına bir bakın diyor. İşte yaratmaya nasıl başladığına bakarsanız işte canlıların yaratılışını veya evrenin başlangıcını Big Bang'le.
Keyfe beda halka sümme yu'idu.
Evet.
Nasıl başladı?
Fakat
nasıl devam?
Çok abartmamak lazım. Bilimin verdikleri Allah'ın sanatını, kudretini anlamamız için önemli de olsa, bilimin ilgi alanında olmayan, felsefenin, dinin, vahyin ilgi alanında, estetiğin ilgi alanında olan şeyler var. Mesela neden hiçbir şey yerine bir şeyler var sorusuna bilim cevap vermez. Bununla cevap vermek istediğinizde felsefenin, teolojinin alanına geçersiniz. Ne oluyor da doğa yasaları tasarımlıdır bu şekilde diye sorduğunuzda, dikkat edin, bilim doğa yasalarının varlığını söyler. Neden o doğa yasaları var?
Tabii.
Nasıl oluyor da bunlar da böyle bir tasarımlılık gözüküyor?
Tasarım derken hocam neyi kastediyorsun?
Buradaki tasarım çok daha kastım şu. Bu doğa yasalarına biz baktığımız zaman ileride insanın varlığını ve diğer canlılarını mümkün kılacak şekilde belli düzende olduklarını görüyoruz bu yasaların.
Bir mimari proje gibi.
Bir proje yani inşaat yapılmadan çizilen planlar var.
Evet.
Tasarım diyoruz.
Ve bu da bizi tasarım sonucuna götürüyor. Yani biz bu sonucu çıkarabiliyoruz. Bu yasaları canlılığı var edecek şekilde böyle ince ayarlar gösteriyorlar. İngilizcesi buna işte anthropic principle veya fine tuning, insancı ilke veya hassas ayarlar başlığıyla tartışılmıştır. Ne oluyor da bu var sorusunu sorduğunuz işte felsefenin alanına, ilahiyatın alanına giriyorsunuz. Ve ne oluyor da estetik var sorusu bilimin sorusu değildir. Ne oluyor da bizde bu arzular var? Biz içe bakışla gördüklerimizde bilimin sorusu olamaz. Arzularla ilgili akıl yürütmeler. Tabii arzularla ilgili belli kısımlar psikolojinin deney alanında olabilir ama geniş bir kısmı yine felsefenin ilgi alanındadır. Ne oluyor da biz evrendeyiz? Bunun anlamı ne sorularını sorduğunuzda, benim burada var olmamın anlamı ne sorusunu sorduğunuzda, bu evrenin anlamı nedir sorularını sorduğunuzda bilim yine bunları cevap veremez. Yine bunları sorduğunuzda felsefe ve ilahiyatın alanına geçersiniz. Ahlakla ilgili soruları yine bildiğimiz anlamda bilim sorusu.
Cevap
bunlar
veremiyor.
Da yine dinin ve felsefenin alanındaki sorular. Mesela bu masa burada nasıl duruyor sorusunu sorduğumuzda veya benim sesimi siz şu anda nasıl duyuyorsunuz sorusunu sorduğumuzda bilim bunlara cevap verebilir. Ama birazdan inşallah orucumuzu bozup iftar edeceğiz. İşte ben buraya geldim. Diyelim ki burada birazdan tavuk yiyeceğiz. Tavuk bitmiş. Ya siz dediniz ki ya tavuk bitmiş, tavuk bir protein, et. Ya biz burada konumuzu pişirip de yesek olur mu deseniz. Bu alan mesela ahlakın alanına gider.
Bilimin alanına girmez.
Bilimin alanına girmez.
Mesela bu da bir soruyu siz bilimle cevaplayamazsınız. Ben burada pişirilmeyeceğimin garantisi veya pişirmemem gerekli kılan şey nedir sorusunu sorsak.
Gerçekten salt
Anthony Hopkins, Anthony Hopkins filmlerine döndü hocam o.
Evet. Evet. Yani işte Anthony Hopkins'in yaptığının yanlış olduğunu siz bilimle tarif edemezsiniz.
Evet.
Tarif
evet.
Edeceğiz. O işte ahlakın alanına girer. Ha o zaman böyle ahlak anlamla ilgili ve daha çok bu yasaların, doğa yasaları, bilimin kendi üzerine konuşmayla ilgili konulara döndüğünüzde felsefe ve ilahiyat gibi alanlara gidiyorsunuz. Bilim bunlara cevap veremez. Ama bilim de bize yine birçok şeyde katkıda bulunur. Yani bilimin dine sunacağı katkıdan, bizim evrene bakış açımızı arttırmasından, demin dediğimiz gibi bizim Sübhanallah, Elhamdülillah, Maşallah, Allahu Ekber dememize yardımcı olmasından da faydalanmalıyız. Ama bilimin rolünü de abartmamalıyız.
Bir de yani düşünce alanımızı genişletir bilim. Yani ne kadar çok bilirsek o kadar düşünme, o kadar varlığı kavrama, o kadar anlama. Yani bilim bize merdiven görevi görür. Bizi alıp yukarı taşımaz ama biz onun üzerine basarak işte evren tasarımı diye bir yere varabiliriz. Eğer biz evrenle ilgili bilimsel bilgiye sahip olmasaydık o tasarımın da belki farkına varamayacaktık.
Peki ama dinler o, ama düşünmeye o engel Kur'an oluyor mu?
Kur'an'ın da
dinler düşünceye engel oluyor mu?
Kur'an'ın bütün ayetleri bizi düşünceye sevk ediyor da yüzlerce ayet açık anlamıyla düşünceye sevk ediyor. Yani açık
kendisi
değil,
diyor zaten.
Yani hem düşünün diyor hem de aslında düşünürsen ortaya çıkacağı da veriyor.
Ama aynı zamanda düşünmemizin yolunu da açıyor.
Tabii. Tefekkür ve daha derin bir düşünce, anlamlı bir düşünce Kur'an bize sunuyor. Yani mesela günümüzdeki bilimle değil de bilimcilik dediğimiz de yanlış bir eğilim var. Bu bilimi adeta ilahlaştırmak. Yani sadece pozitivizm belli yani. Medetler uymak. Tabii pozitivizmle beslenmiş bir şey. Burada da birçok kimse bunun etkisiyle mesela bilim yaparak sadece teknoloji elde etmek, o elde ettiği teknolojiyle dünyada mesela daha çok para kazanmak veyahut da üniversitede belli kürsüde daha çok statü kazanmak, o statüsüyle işte parasıyla ne bileyim daha iyi bir evlilik yapmak, daha
çok
bir
hükmetmek.
Daha çok hükmetmek. Fakat Kur'an'ın sunduğu mantıkta bize siz bilimi bu şekilde teknoloji elde etmek için kullanmak bilimi tabii ki İslami açıdan da meşru ve gayet güzel.
Hele meşru bir konuk ettiğimiz doçent doktor Caner Taslaman hocamdan, Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi hocamla biz gerçekten çok büyük konuları konuştuk. Ve hocam çok teşekkür ediyorum ama yani bundan sonraki bölümde belki çok fazla zamanımız olmayacak. Şu genişleyen evrenin sonu ne olacak? Bunu Kur'an'da araştırmalarınızda, Kur'an'da ve bilimde nasıl sonuçlara ulaştınız?
Evet. Şimdi Kur'an'ın evrenin sonuyla ilgili anlattıkları muhteşem. İstiyorsanız oradan başlayayım. Çünkü peygamberimizin döneminde görüyoruz. Mesela Sebe suresinde diyorlar ki o saat bize gelmez. Kur'an hep saat kelimesiyle evrenin sonu anlatılır. O saat bize gelmez diyorlar. Peygamberimiz de alay edilme unsurlarından biri aslında evrenin sonunu geleceğini, bu dünyanın sonunu geleceğini söylemesi olmuştur. O dönemdeki Müslümanlar bunu her şeyi yaratan Allah isterse sonunu getirir diye iman ediyorlar buna bir mantıklı bir akıl yürütmeyle. Ama hiç kimsenin elinin sonunu gelebileceğini düşünemiyor bile. Evet. Bu çok olağanüstü bir iddia. Yani bu dünyanın her şeyin sonunun geleceğini söylemesi. Aslında bu Kur'an'ın en büyük iddialarından biri.
Buna dikkat edin. Kesinlikle.
Evet.
Tabii tabii.
Ve şimdi önemli olan şey şu. Günümüz biliminde bunun aksini düşünen bir kişi bile yok. Yani bu dünyanın sonunun, evrenin sonunun gelmeyeceğini düşünen bir kişi bile yok yani ciddi bilim adamı olarak. Ateistler bile kendisini bu görüşe uydurarak bir ateizm geliştirmeye çalışmış vaziyetteler. Ama biz tarihsel boyunca bakalım. Bu
hep böyle gidecek diye düşünmüyor, yani, inanmıyordu.
Alay edilme konusu Kur'an'da baktığımızda peygamberimizde bununla ilgili belli şeyler var. Bu aslında Kur'an'ın müthiş bir mucizesi. Hı-hı. Buna dikkat edelim. Şimdi günümüzde ateistler de buna adapte oldukları için bu birçok kimsenin gözünde kaçıyor. Hı-hı. Mesela Kur'an yıldızların sonunun geleceğini söylüyor. Mesela Mürselat suresinde görüyoruz. Yıldızların ışıkları söylüyor. Oysa bakalım tarih boyunca işte Aristo fiziğinin etkisiyle birçok kimse yıldızlar sonsuzdan biri yakılan bir yakıtla duruyorlar. Hı hı. Nasıl bu yıldızların sonu gelir? Dedelerimizin dedesi, onların dedesi hep bunu gözlemledi. Olur mu böyle şey diyorlar. Güneşin sonunun geleceğine Tekvir suresinde dikkat çekiliyor. Artık biz biliyoruz ki güneş hidrojeni helyuma çevirerek ayakta durmaktadır. Bir gün ham maddesi bitip güneşimiz kırmızı deve sonra beyaz cüceye dönüşüp dünyamızı hepsini yutup yok olması kaçınılmaz bir gün. Başka bir son daha evvel olmazsa. Ama güneşin sonunun gelmeyeceğini söyleyebilecek tek bir ciddi bilim adamı bile bulamazsınız. Dünyanın sonuna da Kur'an dikkat çekiyor. İşte denizlerin kaynatılmasına dikkat çekiyor. Güneşin sonunun geldiği yerde dünyamızın sonunun geleceği de çok açık bilimsel bir şekilde gelecek. Bu çok çok önemli bir konu. Yani artık dünyanın sonunun, güneşin sonunun, evrenin sonunun geleceğini herkes kabul etmek durumundadır. Ha, evrenin sonuyla ilgili de birçok ayrı. Mesela evrenimiz genişlemiyor. Bir senaryo göre bu genişleme hep olursa bir ısı donması, ısı yani Big Chill İngilizcesi denen yani büyük donma denen bir safhaya gelir, böyle bir son olur. Başka bir açıklamaya göre bu genişleyen evren sonunda kendi üstüne çöker, yine bir kara delik gibi bir şeye dönüşür.
Kara delik gibi.
Ona da Big Crunch, büyük çökme derim. Hmm. Fakat hangi senaryoyu alırsanız alın, evrenin kıyamet, sonunun gelmesi kaçınılmaz. Bunun dışında da Delusia gibi bazı fizikçilere söylediği bir vakum alanının bozulması gibi şeyler var ama sonunda evrenin sonunun gelmeyeceğini söyleyebilecek tek bir bilimsel bir şey bile yok. Buna dikkat çekelim.
Çok teşekkür
ederim.
Ve
bundan da bizim çıkartacağımız başka önemli sonuçlar da var. Birçok kimse özellikle baktığımız zaman ahirete inanmayan, biz bu dünyada falan bir eserler bırakıp da ismimizi ezelleştirebilir miyiz şeklinde amaçlar edinmişler.
Hocam bunların tümü zannediyorum kitaplarınızda da var. Evet. Biz onlara havale ama çok teşekkür ediyorum. Programımıza iştirak ettikleri için, katıldıkları için, değerli fikirlerinden dolayı. Hocam son sözlerinizi istirham edeyim ben.
Sağ olun. Valla gördüğüm hayat karanlıkta bir flaşın patlaması gibi çok kısa. Çok kısa bir sürede yanıyor ve hemen sönüyor. Fakat o gözümüzü açtığımız kısa sürede muhteşem bir evren görüyoruz. Renkleriyle, canlarıyla muhteşem bir evren. Allah'ın sanatını görüyoruz. Yani mantıklı bir insanın yapacağı şey bu kısa hayatta sırf bu hayatın içindeki anlık zevklere falan kapılıp, bu dünyaya kapılıp da bu dünya hırsı, bu hayatın o önemli anlamını, Allah'a bağlı olan anlamını heder etmememiz, boşa geçirmememiz.
Evet.
Allah'a bağlı bir amaçla bu hayatı yaşamamız, Ramazan da bunu hatırlamamız için, bu hakikatle yüzleşmemiz için, buna göre kendimizi şekillendirmemiz için çok büyük bir fırsat.
Çok teşekkür ediyoruz ama çok güzel bir benzetme oldu.
Güzel oldu, evet.
Adeta bizde imsakta bir flash patlıyor ve iftarda kapanıyor. O esnada Allah-u Teala neyi göstermeyi murad etmişse onları böyle gösteriyor bize kulluk olarak. Bugün de yine
evet,
Profesör Doktor Mustafa Çağrıcı hocamın seçtiği bir dua ile inşallah.
Sevgili peygamberimizin hadis kaynaklarında geçen bir duasıyla tüm seyircilerimizle birlikte Yüce Rabbimize el açıyoruz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, tembellikten sana sığınıyoruz. Yaşlılığın kötü hallerinden, günahlara batmaktan, borçlu düşüp ezilmekten sana sığınıyoruz.